Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun, tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 6 Hazar 1401, Hicri Kameri 2 Cemadül Evvel 1444 ve Miladi 27 Kasım 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, başlamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Amirhan Özbekli ile Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan Suriye'li ilişkilere normalleştirilebileceği mesajı üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, haftanın bakışı, İran kısalları ve efsaneleri ve kalıcı turizm programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i soltacılar İran'a hiçbir açılım sağlamaz dedi. General Hüseyin Selami son fitne olayı Amerikalıların mezarı olacağı açıklamasında bulundu. Bakan Emir Abdullah Yağan Şankay İşbirliği Örgütü'nün üyeliğin meclisten geçmesine tepki gösterdi. Klinsmann İran karşıtı sözlerinden geri adım attı. Ve Türk ve Suudi bakanlar bir araya geldi. Şimdi haber.
İran Cumhurbaşkanı ülkenin güneyinde Fars Körfezi'nde bulunan Cazk Adası'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Reisi yatırımcıları bölgeye davet ederek bölgenin yatırımcılık güvenliğini garanti ederiz dedi. Pazar günü Deniz Kuvvetleri Geçiş Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Cazk Adası'nda yaptığı konuşmada sultacı ülkeler İran için hiçbir açılım sağlayamayacak vurgusunda bulundu. Ayetullah Reis'i canından, malından ve her şeyinden geçen halka hizmet vermenin büyük bir onur olduğunu belirterek, düşman son 43 yıl içerisinde İran milletine karşı elinden geleni yapsa da büyük İran milleti tüm bu komplolara göğüs gerdi ve bugün de onurlu bir millet olarak dünyada tanınıyor. 43 yıl tehdit, yaptırım, fitne, baskı ve askeri savaş bizi amaçlarımıza doğru yürümekten alıkoyamadı. Hala görkemli İslami inkılabımızın ilkelerine bağlıyız dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Genel Komutanı, İran'ın güneydoğusunda yer alan ülkenin en büyük eyaleti olan Sistan ve Beluçistan'da 15 bin halk gönüllü gücü BESİÇ üyesiyle bir araya geldi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümkeral Hüseyin Selami, Sistan ve Beluçistan'daki gönüllü halk güçlerine yaptığı konuşmada bölgedeki Şia-Sünni birlikteliğini överek bölge halkının en önemli özelliğinin onların onurlu yaşam tarzları olduğunu vurguladı. Tüm General Hüseyin Selami siyasi alandaki gelişmelere de değinerek Amerika, İngiltere, İsrail, Almanya, Fransa ve Suudiler tefrikacı medyalar aracılığıyla bu topraklarda gerilim yaratmak istiyorlar. Ancak bu millet tam duyarlı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Düşman birçok temelsiz rüya içerisinde olsa da kendi medyasına bile yenik düşmüştür. Düşman bu toprakların ve devrimin ne kadar sağlam olduğunu bilmiyor dedi. Devrim muhafızları komutanı, emin olun Siyonist rejim dağılacaktır. Düşmanların rüyaları sonuçsuz kalacak, İslami yönetim güçlü kalacaktır. Şimdiye dek liderimiz sayesinde düşmana büyük darbeler indirdik. Bugün Amerika, İngiltere, İsrail ve Suudi düşmanı var güçleriyle sahaya inmiş. Ancak bu büyük fitne meydanı ve dünya savaşı Amerika, İsrail ve ortaklarından oluşan düşmanların mezarlığına dönüşecektir dedi. Tüm General Selami, bugün onlarca milyon insanı farklı savaşlarda yok eden ve kitle imha silahları ve işkence araç gereçlerini ihraç eden Amerika ve tüm dünyada katliam izlerine rastlanan ve sömürgeci huya sahip İngiltere, İran milletine zarar vermek istiyorlar. Ancak bunu yapamayacaklar vurgusunda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasına ilişkin yasa tasarısının mecliste onaylanması ile ilgili açıklamada bulundu. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasına ilişkin yasa tasarısının mecliste onaylanması, Tahran'ın bölgesel, uluslararası ve ekonomik işbirliğini geliştirme ve Asya'ya bakış açısını güçlendirme konusundaki kararlarının ve ciddiyetinin bir göstergesidir. Çok taraflılık yaklaşımı bu yüzden gerçeğidir. İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılımına ilişkin yasa tasarısı İslami Şura Meclisi'nin bugünkü açık oturumunda ele alındı ve mecliste bulunan 205 milletvekilinden olumlu oyu ile kabul edildi.
Bağdat-Tahran ilişkilerini değerlendiren Irak Başbakanı Fuat Hüseyin, İran ile ilişkilerimiz çok güçlü ve bu ilişkiler her zaman İran'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesi için kullanmaya çalıştık, dedi. Fuat Hüseyin, bu ilişkilerin güçlendirmesinin bölge güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bölgesel güvenliğin de geliştirmesi Irak ve diğer ülkelerin iç güvenliğini güçlendirebilir değerlendirmesinde bulundu. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump döneminde İran ile Amerika arasında yaşanan gerilimin Irak'ı etkilediğine dikkat çeken Hüseyin, Irak'ın Trump'ın politikalarını desteklemediğini vurguladı. Irak'ta varlığını sürdüren halk seferberlik güçleri hakkında Fuat Hüseyin, Haşr-ı Şabi hareketini Irak Silahlı Kuvvetleri'nin bir parçası olarak görüyoruz açıklamasını yaptı. Tahran-Riyad arasındaki müzakere süreciyle ilgili olarak Iraklı bakan, bu iki ülke müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunda Bağdat olarak görüşmeleri ev sahipliği yapmaya hazırız diye konuştu. Irak Dışişleri Bakanı, ülkesinin Arap ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.
İran Gaz Mühendisliği ve Geliştirme Şirketi Genel Müdürü Rıza Nuşadi, Tahran'ın Irak'taki petrol ve gaz projelerinde yer almaya hazır olduğunu bildirdi. İran Gaz Mühendisliği ve Geliştirme Şirketi Genel Müdürü Rıza Nuşadi, bugün Tahran'da düzenlenen İran-Irak Ticaretine Geliştirme Konferansı'na katıldı. Nuşadi, İran Milli Futbol Takımı'nın Galler galibiyetini tebrik eden Irak Başbakanı Muhammed Şia-i Sudani'nin gösterdiği kutlama mesajına atıfta bulunarak, "Bu mesaj, iki ülke arasındaki derin ve güçlü bağların varlığının açık bir göstergesidir." Sayın Sudani'nin mesajını iki komşu ülke arasındaki ticaretin genişletilmesi için çok önemli buluyoruz dedi. Rıza Nuşadi, Tahran ile Bağdat'ın yakınlaşması, derin ve tarihsel bağlarımızı sabote etmek isteyen kötü niyetli tarafların planlarını çökertecektir ifadesini kullandı. İran'ın komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Nuşadi, Tahran'ın Irak'taki petrol ve gaz projelerinde yer almaya hazır olduğunu kaydetti.
İran ve teknik direktörü aleyhinde açıklamalarda bulunan Klinsmann, geri adım atarak Carlos Queiroz ile telefonda görüşeceğini söyledi. Kariyerinde bir dönem Almanya ve Amerika'yı da çalıştıran Klinsmann, katıldığı bir yayında, Carlos Quiris, Kolombiya ve Mısır ile elemeleri geçemedi. Sonra geri dönüp İran'ın başına geçti. Bu onların kültürü ve buna Quiris da gerçekten iyi uyuyor. Bu tesadüf değil. Hakemi çalıştırdılar. Yedek kulübesinin zıpladığını gördünüz. Sahada sürekli gözünüzün önündeler. Konsantrasyonunuzu kaybetmenize neden oluyorlar yorumunu yapmıştı. İran milli takımı teknik direktörü Carlos Quiris kendisi ve takımı hakkındaki açıklamaları nedeniyle Alman futbol insanı Klinsmann'ın Katar 2022 teknik çalışma grubundaki görevinden istifa etmesini istedi. Quiris'un bu tepkisinin ardından Klinsmann sözlerinden geri adım atarak sözleri hakkında telefonda İran futbol milli takımı teknik direktörüyle görüşerek izahat yapacağını ifade etti. Klinsmann sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek telefon görüşmesinde durumu sakinleştirmeye çalışacağını ifade etti.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macit Bin Abdullah Ali Kasabi ile bir araya geldi. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macit Bin Abdullah Al Kasabi ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Nebati görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve finansal işbirliğimizi değerlendirdik. Sayın Bakan ile işbirliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık ifadesini kullandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde operasyon bölgesinde 4 Türk askeri hayatını kaybetti. Savunma Bakanlığı açıklamasında 4 Türk askerinin Pençe Kilit operasyon bölgesinde hayatını kaybettiğini işaretle bölgede bir askerin daha yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada yaralanan 2 askerin de hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırının hesabının sorulduğunu ifade ederek, Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 teorisi etkisiz hale getirildiği açıklamasında bulundu. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki bir grup komutan ile Irak sınırındaki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na gelen Akar, beraberindeki TSK Komuta Akademisi ile harekat merkezine geçti. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, harekatın zorluğu ve arazi şartlarına rağmen planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini söyledi. Teoristlerin hain saldırıları sonucu şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar şunları kaydetti. Operasyon sonucu 3'ü bugün olmak üzere toplam 13 teorist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teoristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 teorisi etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin her damla kanının hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin dış politikasını eleştirdi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Gazeteci Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Gündem Türkiye programının konu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin dış politikasını eleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu TV5'te gazeteci Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Gündem Türkiye programında değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu iktidarın yürüttüğü dış politikaya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı. Hem siz Suriye ile ortak bakanlar kurulu yapacaksınız, tatili müşterek çıkacaksınız, sonra birdenbire her şey değişecek, harp ilan edeceksiniz. Bunda bir istikrar olmaz, Sisi'ye en büyük hakaretleri yapacaksınız, sonra da kucaklaşacaksınız. Arabistan ile aramızdaki ihtilaf zirveye çıktı, elçilerimizi çektik, sonra tekrar kucaklaşma noktasına geleceksiniz. Hepsi geliyor, şu anda İsrail ile olan münasebetler ile birlikte mütalaa ediyorlar. İsrail'in her noktada dayanışma içinde olduklarını söylemek çok abartı olabilir. Onların tasvip etmediği bir adımı atmıyorlar, atamıyorlar. Geldikleri noktaya dikkat edin. Siz bir tarafta Sisi mi, bir tarafta Binali Yıldırım mı diyeceksiniz. Benim hafızam almıyor. sonra şahsiyetli dış politikadan söz edemezsiniz. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Moskova-Ankara ilişkilerinin düzeyinin Suriye ile ilgili görüş ayrılıklarını diyalog yoluyla çözme imkanı sunduğunu söyledi. Rus Devlet Televizyonu'nda yayınlanan Moskova Kremlin Putin adlı programa demiş veren Peskov, Türkiye ile Suriye konusunda görüş ayrılıklarımız var. Daha önce onları Suçi'de çözmeyi ve ortadan kaldırmayı başardık. Hatırladığınız gibi iki bakanın okuduğu bir belge imzalandı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını duyduk. Bizim temsilcilerimizle Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirme durumundan memnun olmadığımızı belirten açıklamalar yaptı dedi. Spot'taki'nin aktardığına göre ancak Türkiye ile başka bir mükemmel hikaye daha var. İlişkilerimizin düzeyi ve siyasi bilgelik bu tür görüş ayrılıklarını cepheleşme yolu ile değil, uzun ve gergin de olsa müzakereler yolu ile çözmemize izin veriyor diye devam eden Peskov, bu karşılıklı anlayış ve karşılıklı saygı düzeyi bu tür zor durumları bile istişare etmek için gerçekten iyi bir temel ifadelerini kullandı.
Filistinli direnişçiler son 24 saatte Batı Şeria'da 3'ü işgalcilere ateş açma ve 6'sı işgal güçleriyle çatışma olmak üzere 9 direniş eylemi gerçekleştirdi. İşgal güçleri geçtiğimiz günlerde Kudüs'te gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralanan bir yerleşimcinin dün öldüğünü açıkladı. Dün Tulkerem'de Irkçı Ayrım Duvarı yakınlarında işgal güçleriyle Filistinler arasında çatışmalar yaşanırken Cenin'e bağlı Cema beldesinde de işgal askerlerine ateş açıldı. Filistinli direnişçiler Nablus velayetindeki Balata kampında işgal güçlerine ateş açarken kampta ayrıca işgal askerleriyle Filistinler arasında çatışmalar yaşandı. Eriha'daki Akbetu Cebir kampında ve El Halil'deki El Arub kampı ile Babu Zaviye bölgesinde işgal güçleriyle Filistinler arasında çatışmalar yaşanırken Filistinli gençler Guş Etzion Siyonist yerleşkesi yakınlarında yerleşimcilerin araçlarını taşladı. Bu arada işgal güçleriyle dün akşam saatlerinde yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişinin işgal askerliğine attığı göz yaşartıcı bombalardan çıkan yoğun gazlardan etkilendiği ifade edildi. Yerel kaynaklar işgal güçlerinin Cenin güneybatısındaki Arabe beldesi sakinlerinden Muhammed Ahmet Arıda adlı genci ve Cenin'in kuzeydoğusundaki Celbun köyü sakinlerinden eski esir Muhammed Ahmet Ebu Rabb'ı gözaltına aldığını bildirdi. Bu arada bugün onlarca Siyonist yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktah, Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Yardımcısı Romero Oliveira Lopez Silva ve beraberindeki heyetli işbirliği ilişkilerini ve insani durumu iyileştirmeye ve Suriye vatandaşlarının temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak şekilde bunlara geliştirmenin yollarına görüştü. Suriyeli Bakan Silva ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşmede ihtiyacı olanlara insani yardım ulaştırmak için Dünya Gıda Programı dahil olmak üzere Suriye hükümetinin terör savaşı ışığında yaptığı çalışmaları ve uluslararası kuruluşlara sağladığı kolaylıkları sundu. Miktat erken iyileşme ve dayanıklılık desteği ile ilgili programla ilgili yönlere odaklanmanın önemine işaret ederken Suriye'nin programının bu alanda gösterdiği çabaları takdir ettiğini ve programla işbirliğini geliştirmeye istekli olduğunu ifade etti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Avrupa Parlamentosu'nun Rusya'yı terör destekleyen ülke olarak tanımasını eleştiren Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, batıdaki aleni Rusofobi ve Rusya nefretinin sınırları aştığını vurguladı. Rusya bir televizyona demeç veren Peskov, Avrupa Parlamentosu'nun kararı hakkında batıdaki aleni Rusofobi ve Rusya nefretinin sınırları aştığını bir durum söz konusu ancak bu belgenin yasal bağlayıcılığı yok. Buna böyle yaklaşmalıyız dedi. Avrupa Parlamentosu'nun çalışmalarında duygularıyla hareket ettiğini ve son yıllarda Rusya'ya bir sevgi beslemediğini söyleyen Peskov, buna karşılık Moskova'nın da Avrupa Parlamentosu'nun kararlarını çok fazla dikkate almadığını ifade etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin nükleer anlaşma oyunu ile ilgili uyarısı etrafında. Amerika liderliğindeki batılı ülkeler, Amerika'nın Mayıs 2018'de Kuveyt'ten çekilmesinden sonra İran'ın füze kapasitesi ve İran'ın bölgesel politikaları başta olmak üzere diğer konuların da sürece dahil edilmesi gerektiğinde ısrar ediyorlar. İran ile 5+1 grubu arasında Temmuz 2015'te İran'ın nükleer sorununa ilişkin anlaşma ve COEP olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planının imzalanmasının ardından Amerika liderliğindeki batılı ülkeler COEP'in yürürlüğe girmesi ve Amerika'nın Mayıs 2018'de COEP'ten çekilmesinden sonra şimdi bile yaptırımları kaldırmak için Viyana'da yapılan birkaç tur müzakereden sonra İran'ın füze kapasitesi ve İran'ın bölgesel politikaları başta olmak üzere diğer konuların da sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. COEP 2 ve COEP 3 müzakereleri kapsamında da bu konular hep ileri sürülmektedir. Batılıların bu yaklaşımı İran'dan her zaman güçlü bir tepkiyle karşılandı ve üst düzey İranlı yetkililer başta füze cephaneliği olmak üzere nükleer olmayan konularda herhangi bir müzakerenin kabul edilemez olduğunu vurguladılar. Ayrıca onlar İran'ın bölgesel politikalarına ve önlemlerine, özellikle de direniş eksenini desteklemeye defalarca karşı çıktılar. Lübnan, Yemen, Filistin ve Suriye'deki direniş gruplarına desteklerin kesilmesini de buna dahil etmeye çalıştılar. Ancak Batılılar her koşulda ve her fırsatta bu hukuk dışı ve alakasız talepleri dile getirmeye devam ediyorlar. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2020'deki Amerikan başkanlık seçimlerinden önce ve seçildikten sonra COEP'e geri dönme sözü vermesine rağmen kanıtlar ve Washington'un yaklaşımı ve pozisyonları Amerika'nın temelde COEP'e 2015'te geri dönme niyetinde olmadığını gösteriyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin COEP'ten çekileceği 2018'de Donald Trump tarafından duyurulsa da Amerikan yönetim organının temsilcisiydi ve eyleme Amerikan sisteminin arzusunun bir yansımasıydı. Gerçek şu ki demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında ortak bir mesele de 2015 COEP'in Amerika'nın çıkarlarını sağlamadığı yönünde olmasıydı. Bu nedenle Amerika COEP 2 ve COEP 3 peşinde koşuyor ve hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar İran'la nükleer konunun yanı sıra başka konularda da diyaloğa girmek istiyorlar. Elbette Amerikan bakış açısına göre diyaloğun anlamı puan teatisi yapmak için iki çeşit taraf arasındaki etkileşimin değil Washington'un taleplerine Tahran'a ve vermeden dikte ettiği bir diyalogdur. Kuşkusuz böylesine haksız ve tek yanlı bir yaklaşım İran için kabul edilebilir değildir ve bu husus Viyana müzakerelerinin önemli etkenlerden biridir. İslam İnkılabı rehberi nükleer anlaşma müzakereleri hakkında konuşarak ikinci ve üçüncü aşama nükleer anlaşma müzakerelerinin amaçları hakkında ve müzakerelerin Amerika ile yaşanan sorunu çözemeyeceğini de belirterek şöyle buyurdu. Kimileri siyasi anlayış iddiasında bulunup kaosların son bulması için oturup Amerika ile durumu çözmemizi istiyor. Ancak Amerika ile sorunumuz nasıl çözülür ki? Müzakere ve yükümlülük altına girmekle bu iş bitecek mi? Cezayir toplantısında Amerika ile müzakere ettiler ve söz aldılar. Ancak Amerika sözlerini tuttu mu? Yaptırımlar kaldırıldı mı? Servetimizi geri ödediler mi? Dedi. Sonuç olarak Amerika'nın küresel hegemonyası çerçevesinde diyaloglar başlığı altında hep kendi çıkarlarını ve taleplerini dayatmak istediğini unutmamak gerekir. Nitekim bu bir gerçek ve Amerika bunu defalarca ispatlamış ve nedenle güvenilmez olduğunu da göstermiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Kanada'nın çifte standartları insan hakları siyaseti etrafında. Kanada hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'nin düşmanları arasında yer alıyor ve Batı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi uluslararası forumlarda İran'ı kınamaya yönelik mevcut kampanyasında aktif rol oynuyor. Bu düşmanca eylemlerin bahanesi İran'daki kaos yandaşlarının bastırılmasını ve sözde insan haklarının savunulmasını protesto etmektir. Bu arada Kanada hükümeti bu ülkedeki protestocuları kolayca ve alenen bastırmakta ve bu eylemi savunmaktadır. Bu bağlamda Kanada Başbakanı Justin Trudeau geçen kış kamyoncuların ülkeyi felç eden protestosunu sona erdirmek için olağanüstü hal ilan etme kararı aldığını vurguladı. Trudeau şöyle bir iddiada bulunmuştu. Bu protestoların ardından protestoculardan gerçek bir ciddi şiddet tehdidi ortaya çıktı ve bu protestoları sona erdirmek için başka seçenek yoktu. Geçen kış Ottawa'nın güneyindeki Kanada-Amerikan sınırının bazı kısımlarını işgal eden özgürlük kafilesi olarak bilinen büyük kamyoncu protestosunu sona erdirmek için 14 Şubat'tan 23 Şubat 2022'ye kadar olağanüstü hal ilan etti. Bu kamyoncular virüs salgını sonrası getirilen zorunlu aşılama ve sınır hareket kısıtlamalarını protesto ediyorlardı. Trudeau olağanüstü hal ilan ederken protestocuları bastırmak için polise protestocuları tutuklaması ve para cezası vermesi için gerekli yetkilerin verileceğini duyurdu. Bu bağlamda Kanada polisi 3 hafta süren Ottawa kuşatmasını sona erdirmek ve bu şehirdeki trafiği normale döndürmek amacıyla koronavirüsün getirdiği kısıtlamalara kızan yüzlerce kamyoncu tutukladı. Kanada hükümeti İran'ın kaos yandılarına yönelik muamelesini insan hakları ihlali olarak kınarken ve İran'a karşı çeşitli önlemler alırken polis ve kamyon şoförleri arasında şiddetli çatışmalar ve tutuklamalar ve çeşitli para cezaları uygulanıyor.
Kanada, Amerika ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra İran'daki isyancıları bastırma bahanesiyle İranlı gerçek ve tüzel kişilere karşı şimdiye kadar çok sayıda yaptırım paketi açıkladı. Kanada'nın bu tutumu batırılan temel hak temel olarak farklı ülkelere karşı üstten bir bakışa sahip oldukları teorizm ve insan hakları gibi çeşitli konularda çifte standartlı bir duruş sergilediklerini gösteriyor ve onların bu riyakarca siyasetiyle uyumludur. Kanada Başbakanı Justin Trudeau müdahaleci bir açıklamada şunları söyledi. Protesto eden İranlı kadınlara ve sizi destekleyenlere yanınızda olduğumuzu söylüyorum. Kanada Başbakanı İranlı kadınlara desteğini ifade ederken Kanada hükümetinin Kanada yerlilerine özellikle kadın ve çocukların insan hakları standartlarına aykırı davranma konusunda kara bir sicili var ve onlara karşı bu insanlık dışı yaklaşımını halen sürdürüyor. Kanada, İran karşıtı son eyleminde 16 Kasım'da kabul edilen İran'da insan haklarının durumu konulu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitesi'nde bir karar taslağı sundu. İran'ın azınlıklara karşı ayrımcılık yapmakla suçlandığı bu karar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 3. Komite olarak bilinen Sosyal, İnsani ve Kültürel Sorunlar Komitesi tarafından onaylandı. Elbette bu karar önümüzdeki ay nihai onay için genel kurula gönderilecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları, Güvenlik Konseyi kararlarından farklı olarak disiplin kararı veya bağlayıcı değildir ve tavsiye niteliğindeki tedbirler olarak adlandırılır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
İran terörist ve в общем очень неприятный грузин на Тегран либо я сказал. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina which
gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye yönetimi Suriye ve Irak topraklarına hedef alan Pençe Kılıç Operasyonu ile eş zamanlı olarak Mısır'ın ardından Suriye liderleriyle temaslara hazır olduğu mesajları vermeye başladı. Doha'daki 2022 Dünya Kupası'nın açılışındaki resepsiyonunda 2013'ten bu yana çok ağır sözler sarf ettiği Mısır Devlet Başkanı Sisi ile el sıkışan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen ardından arka arkaya Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vurgulu açıklamalar yaptı. Erdoğan en son sorular karşısında olabilir siyasette küslük ve dargınlık olmaz demişti. Yine biz bugün sohbetimizde bu konu etrafında yaşanan son gelişmeler çerçevesinde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Avukat ve siyasi analist Sayın Mirhan Özbekli bizimle birlikte. Mirhan Bey, hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajları ve özellikle Suriye ile ilişkilerini normal hale getirebilecekleri iddiası seçimlerle ilgili bir propaganda malzemesi olarak sarf ediliyor kimi uzmanlara göre. Şimdi seçimlerden sonra da Türkiye ile Suriye politikasında bir değişiklik olmayacaktır yine de bazı çevrelere göre. Siz bu iddiayı ve bu mesajları nasıl değerlendirirsiniz zamanlama açısından özellikle?
İlkle şunu belirtmek isterim. Türkiye'nin en uzun sınırı Suriye ile bulunmakta. Özellikle biz Türkler açısından da Talep ve Şam neredeyse İstanbul'dan bize daha yakın ve geçmişte bu Türkiye-Suriye sınırı çizilinceye kadar, hatta 1950-60'lara kadar da Halep ve Şam ticaret olarak da biz bölge Kürt halkı açısından, Kürtler açısından en çok ticaret yaptığımız şehirlerdir ve bizim Kürtçemize birçok Halep ve Şam'la ilgili atasöz de bulunmakta. Bu açıdan Türkiye-Suriye ilişkileri başta bizi ve bütün Türkiye'yi ve Suriye'yi de muhakkak ciddi manada alakadar ediyor. Kanaatimce Türkiye ya da Ankara daha doğrusu Suriye ile var olan sorunlarını birkaç gerekçe açısından çözmek istiyor. Birincisi, malumunuz Türkiye'de Suriye'den gelip Türkiye'de şu anda barınılan çok sayıda Suriye vatandaşı var. Bunlar Türkiye ekonomisini çok ciddi manada zorlamaktadır. Bu gerekçe bile Türkiye ile, yani Ankara ile Şam'ın bu konuda görüşmeleri ve bir sonuca ulaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında unutmamak lazım. Türkiye kendi içinde Kürt sorunu çözemediğinden dolayı ve Kürtlerle olan bakışını sağlıklı bir çizgiye getiremediğinden dolayı Orta Doğu'da herhangi bir ülkedeki Kürtlerin ya da Kürtler adına çalıştığını iddia eden gruplardaki gelişmeler Türkiye'yi bu konuda hassaslaştırıyor ve Türkiye'nin o konuda o bölgeye bakışını sağlıklı bir bakış açısından uzaklaştırıyor. Suriye'ye Rojava denilen, Suriye Kürdistan'a, Suriye Kürtlerine bakışı da bu noktaya gelmiş. Ama sorunuza gelirse, kanaatimce Ankara bu sorunu çözmek istiyor. Biraz önce belirttim, gerek ekonomik gerekçelerle, gerekse ticari gerekçelerle, gerekse o bölgede Türkiye'nin aleyhine olabilecek gelişmelerin önüne geçme açısından ve gerekse de Türkiye'de hükümetin ve Türkiye idare edecek gelecekteki hükümetin de daha sağlıklı kararlar alabilmesi açısından bu sorunun çözülmesi gerekmekte ve Ankara'da bence bu kere bu sorunu çözmekte kararlı, ama zeminin daha tümüyle oluşmadığı görüşündeyim. Bu da zeminin oluşmama gerekçesi de daha çok Ankara'dan kaynaklı gerekçelerdendir. Çünkü Türkiye Suriye topraklarına girmiş ve orada ciddi faaliyetler içerisinde kendine orada PKK ya da YPG'nin çalışmalarını gerekçe gösteriyor ama bunun altında yatan aslında başka gerekçeler daha önde gidiyor ama kamuoyuna bunu tümüyle paylaşmıyor. Fakat bence hükümet Ankara bu konuda kararlı ve eğer AKP AK Parti bu seçimi kazanırsa seçimden sonra da öncelikle çözmesi gereken ve çözmek istediği konu bence Ankara-Şam ilişkileridir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde avukat ve siyasi analist Sayın Mirhan Özbek'in görüşlerini Türkiye ile Suriye ilişkileri çerçevesinde son günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde özellikle Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini normal hale getirmek istediği mesajlarını değerlendirmeye çalıştık. Sohbetimizin konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Suriye Devlet Başkanı Esad'ın İran'ın Suriye'nin etkin bir destekçisi olduğunu vurgulaması, İngiltere demir yollarında çalışan yüzlerce kişinin düşük maaş ve çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitmesinin demir yolu ağını felçe uğratması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Hizbullah'ın Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş'un Lübnan gelişmelerine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hizbullah'ın Yürütme Konseyi Başkanı Yardımcısı Şeyh Ali Damuş bir an önce Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için diyalog çağrısında bulunurken Cumhurbaşkanı'nın tüm Lübnan halkı için olması gerektiğini belirtti. Damuş açıklamasını şöyle sürdürdü. Bizim istediğimiz Lübnan'ın Siyonist düşmana karşı direnişiyle, ordusuyla ve halkıyla güçlü kalması ve Amerika'nın istediği zayıflık dönemine geri dönmemesidir. İstediğimiz bir başka şey Lübnan halkının ekonomik ve geçim krizini çözmektir. Hizbullah belirli bir grup için değil tüm Lübnan halkı için Lübnanlıları birleştirecek ve birliğini koruyacak, ülkenin egemenliğini koruyacak bir cumhurbaşkanı istiyor. Lübnan'ın gelinen noktada krizleri çözebilecek ve ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini koruyabilecek birine ihtiyacı olduğunu kaydeden Damuş, Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için diyalog ve anlayış gerektiğini siyasi partilerden bir an önce bu sorumluluğu üstlenmelerini istedi. Öte yandan Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Lübnan'daki ekonomik krizin tek çözümünün Cumhurbaşkanı'nı seçmek olduğunu söyledi.
Risalet gazetesinde Rus ve Suriyeli yetkililerin Astana sürecini görüşmesi,
Batı Şeria'da Filistinli direnişçilerin Siyonist işgalcileri karşı operasyon düzenlemesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu komutanının Amerikalılara yönelik uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, Amerikalılar İran'a saldırmaya cesaret edemiyor ve bir hata yaparlarsa sert bir darbe alacaklar diye kaydetti. Tuğgeneral Fedevi, gönüllü seferberlik güçleriyle yaptığı toplantıda şöyle dedi. Şecere-i Tayyip'e olan gönüllü güçler geçtiğimiz 44 yıl boyunca tüm hizmet sahnelerinde ciddi bir şekilde yer aldı. İmam Hümeyni'nin kurduğu İslam İnkılabı'nın zaferinin üzerinden şimdi 44 sene geçti ve imam ne dedi ve ne söylediyse millet onu yaptı ve bu konu İslam İnkılabı'nın kuruluşu ve 44 yıl boyunca dünyada etkili olması için bir ölçü oldu. Düşmanlar başından beri İran'la savaş halindeydiler. Bir gün devrimin olmamasını diliyorlardı. Büyük şeytan Amerika ve çevresindeki şeytanlar bunca saldırıya rağmen İran'a karşı bir şey elde edemediler. Bunun nedeni Kur'an'da da açıklanmıştır. Hak ile batılın savaşı bitmeyecektir ve Allahu Teala ben hakkın yanındayım buyurmuştur. Bu Kur'an 44 yıldır ayaktadır. Düşman İran'a karşı askeri ve savunma yenilgisini kabul ediyor ve Amerikalılar İran'a saldırmaya cesaret edemiyorlar ve bir hata yaparlarsa ağır bir darbe alacaklar.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde ise Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hamas hareketinin siyasi büro üyesi Mahmud el-Zahar, Filistinli direnişçilerin Siyonist işgalcilere karşı şehadet eylemlerinin devam edeceğini belirtti. Hamas üyesi açıklamasını şöyle sürdürdü. Batı Şeria'da direniş devam ederse Siyonist işgalciler topraklarımızı terk edecektir. Batı Şeria'da yaşananlar işgalciler Gazze'den ayrılmadan önce yaşananların aynısıdır. Mescid-i Aksa gelecekteki savaşın adıdır ve Batı Şeria'daki direniş yoğunlaştıkça işgal rejimi kendini daha fazla yıkılmış hissedecektir. Kudüs, Arapların ve Müslümanların ana meselesidir ve Batı Şeria'daki direniş büyümektedir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'te Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars'te Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'te kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı. Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde sizlerle beraberiz.
Bu programımızda son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele alıyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimizi önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
İslam İnkılabı liderinin İsfahan halkı ile görüşmesinde konuşması,
Besiç üyelerinin İslam İnkılabı rehberi ile görüşmeleri,
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları kararını kınaması,
İran milli futbol takımının Galler'i yenmesi,
İran Cumhurbaşkanı'nın Belarus Başbakanı ile görüşmesi,
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın yeni misilleme adımlarını açıklaması
ve deniz transit rekorlarının kırılması
önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı lideri İsfahan halkını Kabul'inde şirret ortamı kuşkusuz bitecektir. İran milleti daha fazla güç ve motivasyonla gelişme yolunda istikametine devam edecektir dedi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei yetkililerin ülke sorunlarını çözme doğrultusundaki çabalarına değinerek halkı kışkırtamayan kaos olaylarının önde gelenleri ve arka plandaki unsurlar şimdi de şirret dolu eylemlerini devam ettirerek yetkililerimizi yormak istiyorlar. Ancak kaos bitecek ve milletimiz günden güne daha güçlü ve daha motive bir şekilde çalışmalarına ve gelişme yoluna devam edecektir dedi.
İslam İnkılabı rehberi sözlerinde emperyalizmin İslami İran'a karşı temel derdi ile ilgili olarak emperyalizmin İran-İslam Cumhuriyeti ile temel sorunu bizim gelişmemizdir, dünyada parlamamızdır. Batı dünyasının liberal demokrasi mantığı tabii ki geçersiz hale gelecektir dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Batı dünyasının liberal demokrasi mantığıyla sultan kurmasına değinerek, son 30 küsür yılda özgürlüğün olmayışı veya demokrasi yoksunluğu bahanesiyle de ülkelerin kaynaklarını yağmalamaya başlamışlardır. Yoksul Avrupa birçok ülkeyi alt ederek zenginleşmeye karar vermiştir. Afganistan bunun net ve yakın örneğidir. Amerika antidemokratik yönetimin olması bahanesiyle saldırdı ancak 20 yıl cinayet ve yağmanın ardından aşağılanmış bir şekilde bu ülkeyi terk etti. Aynı yönetim de bu ülkede iş başına geldi dedi. İslam İnkılabı rehberi şimdi de İran'da gerçek demokrasi ve din temelinde bir yönetim kendi halkına kimlik kazandırdı, onları diriltti ve gerçekte Batı'nın liberal demokrasi mantığını çürüttü dedi.
Cumartesi günü İran genelinden gönüllü seferberlik teşkilatı Besic üyelerinden bir grup İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei ile buluştu. İmam Hüseyin Hüseyiniyesi'nde düzenlenen görüşmede Ayetullah Hamenei gençlere konuşma yaptı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei İslam dünyasının siyasi coğrafyasında Besic güçlerinin seçkin bir konuma sahip olduğuna değinerek Batı sömürgeciliği cephesi Batı Asya'ya özel bir yaklaşıma sahip çünkü bu bölge önemlidir. Batı sanayisinin tekerleklerinin hareketini sağlayan en önemli etkenlerden biri petroldür ve petrol bu bölgede var dedi.
Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında İran'ın ve Batı Asya'nın coğrafi ve jeopolitik özelliklerini açıklayarak İslam İnkılabı'nın komşu ülkelerindeki milletlerin gönüllerini harekete geçirdiğini hatırlatıp şu açıklamalarda bulundu. Amerikalılar İran'a saldırmadan önce İslam Cumhuriyeti'nin stratejik derinliği olan komşu ülkeleri felçe uğratmayı planladı. Bu planı Amerikalılar 2006'da ifşa edip önce Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Sudan ve Somali olmak üzere 6 ülkenin düşmesi gerektiğini ardından sıra İran'a geleceğini söylediler. İslam Cumhuriyeti Kuzey Afrika'ya hiç giriş yapmadı ancak Irak, Suriye ve Lübnan'da İran'ın siyaseti işlevli oldu ve bu siyasetin sonucu Amerika'nın söz konusu ülkelerde yenilgiye uğraması oldu. İslam İnkılabı rehberi Şehit Kasım Süleymani'nin fedakarlıklarına değinerek Hac Kasım Süleymani'nin adı İran düşmanlarında öfke uyandırıyor Çünkü düşmanın derin planlarını bozan İslam Cumhuriyeti siyasetinin bayrağı Hac Kasım Süleyman'ın elindeydi ifadelerini kullandı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei konuşmasına şöyle sürdürdü. Bazı şahıslar siyasi bilince sahip olduklarını iddia ediyor. Ancak gazetelerde ve sosyal ağlardaki analizler gerçekten insanda esefe yol açıyor. Bu kargaşaları bitirebilmek için Amerika ile sorunları çözmek gerekiyor diyorlar. Müzakere bizim Amerika ile sorunlarımızı çözmez. Bizim Amerika ile sorunlarımızı ancak tek bir şey çözebilir. O da Amerika'ya taviz vermemiz. Ancak tek bir tavize değil, onlar sürekli taviz vermemizi istiyor. Şerefli bir İranlı böylesi bir taviz vermeyi kabul eder mi? İranlı olan ve şerefli olan bir İranlı asla böyle bir taviz vermeyi kabul etmez. Bazıları neden anlamıyor? Amerika, İran milletinin tüm kırmızı çizgilerden geçmesini istiyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Perşembe akşamı yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İran karşıtı kararın onaylanmasına tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bazı batılı ülkenin İran karşıtı eylemini İnsan Hakları Konseyi'ne İran karşıtı bir karar empoze etme yönündeki eylemlerini şiddetle kınıyor. İnsan Hakları Konseyi'nin bir kez daha birkaç ülkenin kısa vadeli çıkarları için kötüye kullanılması çok talihsiz bir durumdur.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İran'daki insan haklarının durumu olarak adlandırdığı bir kararı onayladı. Bu kararın onaylanması konseyin son dönemde yaşanan karışıklıklarda İran'ın insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin bir gerçekleri araştırma komisyonu oluşturmayı kabul ettiği anlamına geliyor. Bu karar 25 evet, 6 hayır ve 15 çekimser oyla kabul edildi. Çin, Pakistan, Eritre, Venezuela, Küba ve Ermenistan bu karara karşı oy kullanan 6 ülke oldu. Toplantıda Venezuela, Zimbabwe, Pakistan, Çin, Suriye ve Rusya gibi bazı ülkeler bu konseyi çifte standart uygulamakla suçladı. Amerika öncülüğündeki Batı bloğu İran'da yaşanan huzursuzluk ve karışıklıklardan bu yana Mehsa Emini'nin ölümü bahanesiyle her zaman kaosların alevlerini körüklemeye ve bu konuyu İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatmak için bir fırsat olarak kullanmaya çalışmıştır. Bu Amerikalı düşünürlerin bile kabul ettiği bir meseledir. Siyasi aktivist ve önde gelen Amerikalı sosyal eleştirmen Noam Chomsky, Amerika'nın İran'daki kargaşaya verdiği desteği doğruladı ve şöyle dedi. Washington, İran İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatmaya yönelik her türlü girişimi destekliyor. Bu kez de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İran'a kınamak ve ayrıca İran'daki sözde insan hakları ihlallerinin soruşturulması için bir mekanizma oluşturmak istedi.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Alman hükümeti ve bazı batılı hükümetler yanlış hesaplara, bazı siyasi lobilerin baskılarına ve İran karşıtı bilinen bazı medya kuruluşlarının yanlış haberlerine dayanarak bu kararın sunmasına katkıda bulundular. Stratejik bir hata yaptılar ve zaman geçtikçe bu siyasi dar görüşlülüğün çıkarlarına zarar vereceğini görecekler. Cenevre'de İran'a karşı onaylanan karar, yanlış bilgilerin kullanılmasının doğrudan bir sonucudur. Uluslararası forumlarda birkaç batılı ülkenin İran karşıtı hedefleri doğrultusundadır ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde İnsan Hakları Konseyi'nin İran'la ilgili özel toplantısının yapılmasına yönelik çabaları reddetti ve İran'la ilgili kararı hususunda uyarıda bulundu. Konseyin siyasi eyleminin İran'ın Batı ile işbirliğine olumsuz etkileri olacağını vurguladı. Bazı batılı ülkelerin çelişkili davranışlarını eleştiren Emir Abdullahyan, İnsan Hakları Konseyi'nin İran'la ilgili özel bir toplantı yapma girişimlerini reddetmiş bir eylem olarak nitelendirerek şunları vurguladı. insan haklarının gerçek bir savunucusu olan ve son zamanlardaki karşılıklarda derin bir itidal sergileyen İran İslam Cumhuriyeti için değil, şiddet ve terörü yaygınlaştırmaya çalışan devletler için bu gibi toplantılar düzenlenmeli.
FIFA 2022 Dünya Kupası B grubunda yer alan İran milli futbol takımı Galler ile karşı karşıya geldi. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B grubunda yer alan İran milli futbol takımı Galler'i 2-0 yendi. İran'a galibiyeti getiren golleri 90+8'de Çeşmi ve 90+11'de Rezaian kaydetti.
Bu sonucun ardından İran puanını 3'e yükseltirken Galler ise 1 puanda kaldı. Galler gruptaki son maçında İngiltere ile karşılaşacak. İran ise Amerika ile oynayacak. Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapıyor. Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamed Al Thani, İran'ın Dünya Kupası'nda Amerika, Galler ve İngiltere ile birlikte yer aldığı B grubunu turnuvanın en destansı grubu olarak nitelemişti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'da Belarus Başbakanı Roman Golovchenko'yu kabul ettiği görüşmede bağımsız ülkeler arasında ilişkilerin güçlenmesinin yaptırımların etkisinden kurtulmak için etkin yollardan olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede İran ve Belarus arasındaki dostane ilişkilere değinerek, bağımsızlıklarını korumaya çalıştıkları için acımasız yaptırımlara maruz kalan ülkelerle ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek, yaptırımları etkisiz hale getirmenin etkili yollarından biridir, dedi.
İran'ın acımasız yaptırımlara rağmen ekonomik alanda dahil olmak üzere tüm alanlarda önemli ilerleme kaydettiğini belirten reisi, İran İslam Cumhuriyeti ve Belarus ilişkileri geliştirmek için çeşitli kapasitelere sahiptir ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri şimdiye kadar defalarca Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarına maruz kalan ülkelerle yaptırımları etkisiz hale getirme konusunda işbirliği yapmaya hazır olduğunu deklare etmiştir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti ile yaptırımlara maruz kalan Rusya ve Belarus gibi ülkeler arasında önemli görüşmeler ve işbirlikleri gerçekleşmiştir. Tahran, yaptırımları bypass etme ve etkisiz hale getirme noktasında geçtiğimiz senelerde çok önemli ve değerli deneyim ve tecrübelere imza atmıştır.
Tahran Radyosu.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun son kararına tepki olarak İran Atom Enerjisi Ajansı, Fordo Nükleer Merkezi'nde %60 zenginleştirmeye ve Natanz'da IR4 ve IR2M zincirlerine gaz sağlamanın ilk adımını attı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran'a karşı son dönemde aldığı kararın ardından bu siyasi ve yapıcı olmayan hamleye karşılık İran Atom Enerjisi Kurumu da bu hasmane girişime yönelik bir dizi önlem aldığını açıkladı. Pazar günü Natanz ve Fordo zenginleştirme komplekslerinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu müfettişlerinin huzurunda yeni faaliyetlerin başlatıldığı belirtildi. Alınan önlemler arasında Fordo zenginleştirme tesislerinde %60 oranında zenginleştirme faaliyetlerinin başladığı da yer almaktadır. Buna paralel olarak Natanz'da %60'lık zenginleştirme devam ediyor. Bu konuda Atom Enerjisi Kurumu Fordo ve Natanz'da alınan önlemlerin detaylarını da açıkladı.
Bu kapsamda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın Fordo bölgesinde IR6 santrifüjleri aracılığıyla %60 uranyum üretimine başladığını da onayladı. Bu uluslararası kuruluş ayrıca yeni raporunda İran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirme çalışmalarını da geliştirmek ve genişletmek istediğini, %5 ila 20 düzeyinde de zenginleştirme yapacağını duyurdu. İran Atom Enerjisi Kurumu, Salı günü Natanz ve Fordo nükleer tesislerine yeni adımların atıldığını duyurmuştu. Bu bağlamda yayınlanan bildiriye göre Natanz tesislerinde %60 zenginleştirme faaliyetleri devam etmektedir. Bu doğrultuda bu komplekste birinci nesil santrifüjlerin gelişmiş IR6 santrifüjleriyle değiştirildiği ve üretimin artacağı da vurgulandı.
İran Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Denizcilik Kurumu'nun çabalarıyla ambargo sırasında deniz taşımacılığındaki durgunluğun kırıldığını duyurdu. Muhammed Rıza Müderris Heyabani konuyla ilgili şöyle dedi. Tüm yaptırım kısıtlamalarına rağmen son 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre deniz taşımacılığında %41 artış kaydederek yeni bir rekor kırdık. Müderris Heyabani, Milli Deniz Prosedürü seminerinde yaptığı konuşmada bu yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre yaklaşık %4 artışla 13 milyon 810 bin ton mal taşındı dedi.
İranlı yetkili Kuzey-Güney Transit Koridoru'ndan ulaşımın İran'a büyük fayda sağladığına atıfta bulunarak, Hindistan'ın doğusunda gemicilik grubu bu amaçla bir ofis açtı ve bu ofis zaman açısından %40, maliyet açısından %30 mal sahipleri lehine olacaktır dedi. Müderris Heyabani konuşmasının devamında şöyle dedi. Hazar Denizi'ndeki faaliyetleri güçlendirmek ve ayrıca Kuzey-Güney Koridoru üzerinden yük taşımacılığını geliştirmek amacıyla 10 milyon dolarlık yatırımla Rusya'nın Salyanka Limanı'nın işletilmesini devraldık ve umuyoruz ki ülkenin ihraç mallarının bir kısmı bu liman vasıtasıyla Rusya'nın kuzeyine nakledilecektir.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilim.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde peri masallarının halk kültüründen kaynaklanan masallar olduğunu, peri masallarının mitolojilerden farklı olduğu gibi bazı benzerlikleri de söz konusu olduğunu anlattık. Geçen bölümlerde iki tarz arasındaki bazı farklılıkları ve ardından efsanelerin çeşitli milletlerin arasında benzerlik nedenlerini irdeledik ve örneğin bir tek efsaneden 900 rivayet bulunduğunu anlattık. Halk kültürü üzerinde araştırma yapan bazı bilim adamları Avrupa ve İran'da yaygın olan efsanelere karşılaştırdıktan sonra bu efsanelerin köklerinin tarih öncesi dönemlere uzandığı sonucuna vardıklarını belirtiyor. Rus antropolog Vladimir Prop, peri masallarının tarihi kökleri adlı eserlerinde efsanelerin benzerlik sebebini hepsinin aynı ekonomik temele dayanmasına bağlıyor ve tüm aynar ve masalların bu temelden kaynaklandığını belirtiyor. Bazı uzmanlar ise efsanelerin benzerliğinin sebebini belli bir noktadan çıkışına ve bu noktadan başka yerlere yayılmasına bağlarken, bazıları da milletlerin arasında ticaret ve savaş gibi durumların benzer efsaneleri ortaya çıkardığını kaydediyor.
İranlı büyük edebiyatçı Doktor Gulam Hüseyin Yusufi şöyle diyor: bazen de efsanelerde göze çarpan benzerlik tamamen tesadüf oluşan benzerlik olabilir. Nitekim belli bir yolda da insanlar art arda ilerlerler ve belki de her biri kendisinden bir önceki kişinin bastığı yere ayağını basar. Zevk ve sanat dünyasında da aynı yoldan ilerleyen insanlar birbirlerinin ayak bastığı yerlere basmasına şaşmamak gerekir. Nitekim İnsanların içgüdü ve davranış ve duygularda da birbirine benzediği gibi bazen birbirini hiç görmeksizin ve birbirini etkilemeksizin benzer davranışlar sergileyebilir.
Efsaneleri araştıran bazı uzmanlar ise Doğan'ın üniterliği ilkesini gündeme getiriyor. Bu kesime göre insanların düşünce ve davranışlarının benzerliği, dünyada Doğan'ın her yerde benzer unsurları içermesinden kaynaklanıyor. Nitekim dünyanın her yerinde yağmur gökten iniyor, ağaçlar yeşeriyor ve büyüyor ve diğer birçok benzerlik söz konusu oluyor.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz.
Geçen hafta Narenç ve Turunç Kız adlı öyküye başladık ve dedik ki çok eski zamanlarda bir padişah bir adakta bulundu ve eğer Allah ona bir erkek evladı verirse bir havuzu yağ ve bir havuzu da bal doldurup yoksullara vereceğini söyledi. Padişah oğlu 18 yaşına gelince adağını hatırladı ve eda etti. Genç prens bir gün şaka olsun diye havuzun başına gelen yaşlı bir kadının kasesini okla vurarak kırdı. Yaşlı kadın prensin narenç ve turunç kızının azabına düşmesini diledi. Bu sözleri duyan genç prens derin bir düşünceye dalar. Narenç ve turunç kızı da nedir diye düşünür ve bu kızı bulmak için yollara düşer.
Tahran Radyosu.
Genç prens uzun bir maceranın ardından bahçeye ulaşır ve birkaç narenç ve turunç kopardıktan sonra geri döner. Fakat kestiği her birinden çıkan kız su veya ekmek talep eder ve genç prens bu talebi karşılar karşılamaz kız ölür. Ta ki bir tek narinç elinde kalır. O sırada üzgün prens yaşlı kadına yaklaşır ve macerayı anlatır. Yaşlı kadın da kızın ölmesini istemiyorsa ne talep ederse tersini yapmasını söyler. Yani eğer kız su derse ona ekmek vermesini, eğer ekmek derse su vermesi gerektiğini anlatır.
Bu sözlerin ardından yaşlı kadın çeker gider. Genç prens büyük bir sevinç ile son narinciyi keser ve şimdiye kadar çıkan kızların arasında en güzel olanı ortaya çıkar ve hemen ekmek ister. Fakat genç prens bu kez ekmek yerine kıza su verir. Kız suyu içer ve hemen büyümeye başlar ve yetişkin bir kız olur. Genç kız prense sorar: sen kimsin? Ben burada ne yapıyorum? Genç prens şöyle karşılık verir: sen narenç turunç kızısın. Ben seni bin bir zorluğa katlanarak bahçeden kopardım ve şimdi de benim eşim olmanı istiyorum. Ben bu kentin padişahının tek oğluyum. Şimdi seni burada saklayacağım. Gidip sana doğru düzgün elbiseler getirmeliyim. Sonra sana layık bir şekilde babamın sarayına gideriz. Kız da şöyle karşılık verdi: tamam, o zaman ben şu ağacın üzerine çıkar seni beklerim. Bu sözlerin ardından kız ağaca tırmanır, genç prensle kente doğru yola çıkar.
Narinç turunç kızının çıktığı ağacın yakınlarında adamın bir karısı, çocuğu ve siyahi hizmetçisiyle yaşıyordu. Güzel kız ağacın üzerine tırmandığı sırada siyahi hizmetçi kızı evin çocuğunun çamaşırlarını yıkamak üzere ağacın altında akan ırmağa getirmişti. Siyahi hizmetçi suya baktı. Güzel kızın görüntüsünü suda gördü ve gördüğü kızın kendisi olduğunu zannetti ve kendi kendine şöyle konuştu. Ben bu kadar güzelmişim de haberim yokmuş. O zaman artık bu evde hizmetçi olmayacağım. Hanımım gitsin kendine başka bir hizmetçi bulsun. Ben asıl padişahın oğlunun eşi olmalıyım ve benim gibi 100 kadın da hizmetçim olmalı.
Zavallı siyah hizmetçi kız bu sözlerin ardından çocuğun elbiselerini yıkamadan eve geri götürdü. Evin hanımı durumu böyle görünce öfkelendi ve neden elbiseleri yıkamadan getirdiğini sordu. Hizmetçi kız odanın baş köşesine geçti ve şöyle dedi. Neden ben bu kadar güzelken senin çamaşırlarını yıkamalıymışım? Sen şimdiye kadar hep beni kandırdın. Artık yeter. Senin hizmetçin değilim ben. Evin hanımı kahkahalar atarak gülmeye başladı ve şöyle dedi. Hangi güzellikten bahsedersin sen? Git kendine aynada bak da gör. Ne görüyorsun bakalım?
Siyahi hizmetçi kız gitti ve aynaya baktı. Bir de ne görsün? Eskisi gibi siyahtı. Yüzü de çiçek hastalığı yüzünden delik deşik olmuştu. Saçları ise süpürge gibi karmakarışıktı. Hizmetçi kız hanıma söylediği sözlerden bin pişman oldu ve hemen çamaşırları toplayarak tekrar ırmağın başına gitti. Ama yine suda aynı güzel kızın görüntüsünü gördü ve bu kez kendi kendine şöyle dedi. Şu hanımım var ya mutlaka aynayı beni çirkin gösterecek şekilde yapmıştır. Neden? Çünkü onun hizmetçisi olmaya razı olayım diye. Siyahi hizmetçi kız bunun üzerine tekrar işi bıraktı ve eve döndü. Bu kez aynayı kırdı. Evin hanımı bu manzarayı görünce tekrar öfkelendi ve şöyle dedi. Sen delirdin mi? Bunlar da neyin nesi? Neden aynayı kırdın? Hizmetçi kız şöyle dedi. Sen beni kandırıyorsun. Aynayı beni çirkin gösterecek şekilde yaptırmışsın ki ebediyen senin hizmetçin olayım. Evin hanımı da hizmetçi kıza madem bu aynaya inanmıyorsun git komşunun aynasından bak demiş.
Siyah hizmetçi kız bu sözlerin üzerine komşuya gitti ve aynaya baktı ve yine hanımının doğru söylediğini anladı. Ve geri dönüp özür diledi ve çamaşırları kaptığı gibi soluğu ırmağın başında aldı. Bu siyahi hizmetçi kız elini suya uzatır uzatmaz yine güzel bir kızın görüntüsünü gördü ve bu kez kendi kendine yüksek sesiyle konuşmaya başladı. Şu iki aynayı mutlaka bir usta yapmıştır. Ben bu kadar güzelken neden çocuğun çamaşırlarını yıkamalıymışım?
Siyahi hizmetçi kızın bu sözlerini duyan ağacın üzerindeki narinç kız gülmeye başladı. Hizmetçi kız gülme sesini duyunca yukarıya baktı ve kızı gördü. Suda gördüğü güzel kızın kim olduğunu anladı.
Hizmetçi kız çamaşırları yıkadı ve hemen eve döndü. Ve çamaşırları serdikten sonra hanımına çaktırmadan mutfaktan bir bıçak kaptı ve hemen ağacın altına döndü. Ve narinç turunç kızına şöyle dedi. Bak, ben senin yanına gelmek istiyorum. Saçını bana uzatır mısın? O ana kadar hiç kimseyi görmeyen ve tanımayan saf narinç turunç kızı saçlarını aşağı doğru sarktı. Siyahi hizmetçi kız ağacın üzerine kızın yanına çıktı ve kim olduğunu ve burada ne yaptığını sordu. Güzel kız da hikayesini baştan sona tüm detaylarıyla anlattı.
Kötü kalpli siyahi hizmetçi kız öyküyü duyduktan sonra narinç turunç kızına saçlarını iyice temizlemesine müsaade etmesini söyledi. Güzel kız başını eğince de hizmetçi kız başını kesti ve suya attı. Fakat kızın kanı ırmağın kıyısına döküldü ve oracıkta bir narinç ağacı yeşeriverdi.
Genç prens yanında getirdiği elbiselerle ırmağın başına geldi. Ama bir de baktı ki aman Allah'ım ağacın üzerinde insan yüzüne bakmaktan beri ürkecek bir kız oturuyordu. Fakat siyahi hizmetçi kız genç prensi görür görmez erken davrandı ve şöyle dedi. Neden geciktin? Her zaman böyle mi söz verirsin? Bir elbise getirmek için bu kadar zaman mı gerekliydi? Genç prens siyahi hizmetçi kızın sözlerine şaşıp kaldı. Çünkü söyledikleri doğruydu. Bu yüzden hemen sordu. Sen beyazdın, nasıl birden böyle siyah oluverdin? Siyahi hizmetçi kız da güneşe takatim yoktur benim. Güneş beni kararttı. Genç prens, peki yüzündeki bu hal nedir? Diye sordu. Siyahi hizmetçi kız da kargalar yaptı dedi. Genç prens, hani uzun saçların? Diye sordu. Siyahi hizmetçi kız da rüzgar alıp götürdü dedi.
Bu soru cevapların ardından genç prens artık adım atacak halde değildi. Büyük bir hata yapmıştı ve şimdi bu durumu toparlaması gerekiyordu. Genç prens getirdiği elbiseleri kıza verdi. Kız da elbiseleri giydi ve ağaçtan indi ve kölelerin taşıdığı tahtı revana bildirilerek saraya doğru götürüldü. Fakat genç prens birden gözü ırmağın yanı başında yeşeren narinç ağacına düştü ve ağacı kökünden kopardı. Ve saraya varınca da odasının önündeki bahçeye ekti.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstudio.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Zeyd Ali Hamenei aydınlatıcı beyanatında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hükümetini örnek alarak hükümet idaresinde takvaya uyulması zaruretini işaretle takvanın halka karşı kurnazca ve sinsice davranmaya mani olduğunu buyuruyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Emirül Müminin bu siyasette özelliklerinden biri şuydu: hile ve aldatmaktan uzaktır. Hazretten nakledilen bir cümle şöyle diyor: dindarlık ve takva olmasaydı en politik insan olurdum. Eğer takva elimi ve ayağımı bağlamasaydı, Arapların tüm kesimleri ve kurnazlarından daha iyi hile bilirdim. Bir başka yerde Muaviye ve kendisiyle kıyas konusunda, zira Muaviye hükümette zeka ve hile ile bilinirdi, anlatılanlara göre şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki Muaviye benden daha zeki değildir. Fakat Ali ne yapıyor? Temel takvaya riayet etmek ve ahlaka riayet etmek ise eli ve dili bağlanıyor. Emirül Müminin yönetimi budur. Takva olmazsa insanın eli ve dili açık olur. Her şey söylenebilir. Gerçek dışı konuşulabilir, iftira atabilir, insanlara yalan söyleyebilir, taahhütlerini çiğneyebilir, sırat-ı mustakim düşmanlarına gönül bağlayabilir. Takva olmazsa böyle olur. Emirül Müminin şöyle buyuruyor: ben siyaseti takva ile seçtim, takva ile benimsedim. Bu yüzden Emirül Müminin'in yönetiminde kurnazlık, sinsilik ve kirli işler ve benzeri yoktur, temizdir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.